Ayrım 33.
Masa öyle lebalep doluydu. Bütün harcamaları da o yapıyordu. Zaten başından beri o yapıyordu. Ankara'daki masrafları da o üstlenmişti. Onlar neyse de yemek fasılları her fırsatta kutlama yemeği yiyor gibiydik. O kadar abartılmıştı ki açıkçası bunun faturası ne zaman çıkacak diye bekliyordum. Bence Şafak Öz'den de kimseye, Günay dahil, bir şey kaptıracak göz yoktu. Mesela bir gün bana para namustur gibi bir laf ettiydi. İnsanın parasını kaptırmasıyla namusunu kaptırması birdi onun için. Günay farkına varmıyor muydu diye sordum roman notlarını düşünerek. Sanki o notları yazan birisinin farkına varmamasına imkan yoktu. Varmadı biliyor musun dedi Tülin. Varmadı. Varmadığı gibi bir de üstelik Şafak'a fatura almasa bile harcamalarını bir yere not etmesi gerektiği hususunda uyarıyordu. Sanki bizler de dahil olmak üzere ortaklarının Şafak'tan bir şeyler götürdüğünün farkına varmıştı da onu koruyordu. Mamafi haksız da sayılmazdı. Gecenin artık bir saatinde adamın Güney'e bunların hepsi fasafiso, bu iş seninle benim gülüm. Bir sen bir ben varız dediğini kulaklarımla duydum. Yalan da değildi. Hesapça arsayı Güney alıyordu, harcamaları Şafak yapıyordu. Bizler de arada nasiplenecektik. Bunu Güney'e söylediğimde hadi oradan saçmalama dedi kesti attı. Ben de taş attım da kolum yoruldu çünkü. Fikir Şafak'ın, para Şafak'ın, ben sadece bir sempati ilişkisini kullandım da işleri hızlandırdım. Yoksa dalan herkese veriyor. Öyle değildi tabii. Adam herkese bir veriyorsa bize beş vermişti ama bilirsin Güney'e laf söylenmezdi. Dahası da vardı. O sempati ilişkisi dediği şeye duyduğu güvenden seçimlerde Şafak Özden'i desteklediğini haber vermişti dalana. Tabii böyle kazananın kazandığına bin pişman olduğu bir Pirus zaferi beklemiyordu ama dalana Çayırtepe'ye size benzeyen bir adam geliyor demişti. Sizin biraz daha genciniz. Bir de hemşeri sayılırsınız. Kendince Şafak'ın önünü açıyor, birlikte çalışmak zorunda kalacakları için daha o zamandan aralarını bulmaya çalışıyordu. Sizin adayınızla kıyaslanamayacak kadar iyi. Sahi siz nereden buldunuz o adamı? Olacak gibi değil. Şöyle bir duralamış, eh gelsin bakalım demişti dalan. Bu da çok mutlu etmişti Güney'i. Türkiye'de insanlara iştenlikle yaklaşıldığı zaman olmazın olmadığını düşündüğü o kısacık umutlu dönemi yaşıyordu. Muhasebeci ve hukuk danışmanı meselesini o akşam açmıştı Tülin. İlk itiraz onu Roflu'dan geldi diye anlattı. Ne gerek var efendim dedi adam sinir sinir gülerek. Benim işim bu. Yıllarca mali danışmanlık yaptım ben. Şirketim vardı benim. Niye şimdi vatandaşın parasını harcayalım? Duran Kur'an da aynı fikirdeydi. O da yıllarca muhasebecilik yapmıştı. Şafak Öz'den keza. Biz hallederiz efendim dedi Duran Bey. Sadece benim yazıhanede 3 kız çalışıyor. Günay. Bir bana bir onlara bakıyor, ağırlığını koysun mu koymasın mı diye tereddüt ediyordu. Şafak Öz'den gözlerini bardağına dikmişti, belli ki düşünüyordu. Netice-i kelam o akşam bir karara varılamadı. Zaten varılacak gibi de değildi. Politikacı ortaklarımız durup durup konsümasyona çıkıyorlardı kardeşim. Ne dediğini anlamadığımı gördü. Yani lokantadaki masaları geziyorlar, dost partililerle öpüşüyorlar, bir içkilerini içip en son dedikoduları alıyorlardı. Anlayacağım biz kadınlar çiçekler arasında öyle oturuyorduk kardeşim. Biz kadınlar derken özellikle Günay demek istiyorum. Çünkü millet dönüp dönüp bakıyordu ve Günay'ın adının gezdirildiğinin farkındaydım ben. Nitekim bir ara imzalaması ricasıyla restoranın defterini bile getirdiler. Bizimki de Şafak'ın işine yaradığını düşündüğünden beşuş bir çehreyle imzaladı. Allah Allah demişim. O zaman öyleydi dedi Tülin. Hatırlasana kullanmadığı ilişkisi mi kaldıydı? O anlamda söylememişti, biliyorum. Yine de zehir gibi oturdu içime. Evet, kullanmadığı ilişkisi gerçekten kalmamıştı ve bu yanlışı sonunda öldürdü onu. Kendini beğenmiş salak sevgilim diye mırıldandım. Bağışlayamadı kendisini. Bağışlayamadı salak dedi Tülin. Gözlerinden de yaşlar iniyordu. Biz de onu çok ciddiye aldık ya. Koruyamadık ki. İkimiz de aynı şeyi hatırlıyorduk. Filistin sefiri meselesini. Güney'in yakınıydı adam. Daha doğrusu Filistin meselesi Güney'in ciğerinde yer eden bir mesele olduğu için yakınıydı. Şafak Özden'in parti kravatlıları nezdinde konumlanması, kravatsızlar nezdinde de köşedeki dükkanın sahibi kisvesini soyunup yeni bir saygınlık kazanması için gerekli düzenlemeler uyarınca sefirle tanıştırdı. intifada anma törenlerine katılmak üzere Ankara'ya davet edilmesini sağladı. Bu hiç beklenmedik bir davette Deniz Bey'in karşısında belir vermek olduğu kadar yanına katılan özellikle boşboğaz bir çayır tepelinin İstanbul dönüşü Şafak Özden'in bilinmeyen erdemlerini bire bin katarak anlatması faydasını da sağlıyordu. Şunu da söylemeliyim. Bu dönem Günay'la ilişkimizin en çok yara aldığı dönemdi. Çünkü ikimizin arasında her gün bahsi geçen bir yürek yarasıydı Filistin. Bir iş adamı günde kaç kez ödeme ya da nakit derse bizim de o kadar Filistin ya da ilişkin bir sözcük kullandığımızı söylersem abartmış olmam. Favaz Türkin'in ben 29 yıllık ömrümün hemen hemen tümünü bir yurtsuz olarak yaşadım diye başlayan anılarını ezbere bilirdik. Çünkü Günay kendisinin Türkiye olduğunu söylerdi. Onun çölü Türkiye'ydi. Ben 29 yıllık ömrümün hemen hemen tümünü bir yurtsuz olarak yaşadım. Çöl kıyısındaki bir mülteci kampında yaşadım ve büyüdüm. Biliyorum. Ara sıra bize gönderilen yiyecek ve sıcak battaniye yüklerinin belgelerini düzenleyen çil yüzlü batılı bürokratlar dışında bu yeryüzünde benim yaşadığımı bilen kimse yoktu. Bir insan olarak yaşamak için gerekli amaç ve duygudan yoksul bırakılmıştım ben. Her ay Birleşmiş Milletler yiyecek depolarının önünde dalkavukça yılışarak sıraya girmeye zorlanmıştım ben. Bütün bu 20 yıl boyunca ne zaman korksam aklıma 20 soğuk kış gelirdi. Ne zaman bir düş görsem gözümün önüne başkalarının yediği yiyecekler gelirdi. Yine biliyorum ki bütün yaşadıklarımın sonunda gerçeklik duyum körleşti ve bilincim kısırlaştı. 1 milyon Filistinli kardeşim gibi ben de yurtsuzlar kampının çamurlu yollarında sanki yaşamıyormuşum gibi sessiz sedasız, anlamsız voltalar atarak günlerimi geçirirdim. Maddi yalnızlığımızda dahil her şeyimiz bizden çekilip alınmıştı. Bu yüzden zaman zaman nefret ve acımasızlığın çılgınca sınırlarında bir girdaba kapılır, zaman zaman da derin bir hayal kırıklığı içinde teslimiyete boğulurduk. Günay, bu pasajın Türkçe kitaplarına konulması, 20. yüzyılın bu en ağır deneyiminin Türk çocuklarına tüm boyutlarıyla anlatılması gerektiğini söylerdi. Filistin faciasının Şafak Özden'in yüreğinde yer etmesini istemesinin ardında Türkiye'nin siyasi kaderini belirlemeye talip birisini mutlak surette uyarmak gerektiği inancı vardı tabii. Ama Günay'ın dünyasını bile içselleştiremeyen birinin Filistin trajedisini gönül gözüyle algılamasını beklemek abesle iştigalden başka bir şey değildi. Nitekim dava Şafak'a hizmet ettikten sonra kapandı. Sefirin telefonlarını bile iade etmez oldu adam. Günay bunu o zaman bilemezdi tabii. Dahası 70'leri yaşamış birisinin Filistinlileri herkesten daha iyi anlayacağını düşünüyordu. Tabii eğer Şafak Özden'in sefiri olası bir saldırıya karşı korumak amacıyla önüne geçtiğini ya da BMW'sinin antenine Filistin bayrağı takılı dolaştığını görmüş olsaydınız siz de farklı düşünmezdiniz. Şimdi düşündüğümde Günay'ın haklı olduğunu, Özden'in bunu bütünüyle gösteri olsun diye de yapmadığını anlıyorum. Çok Türk derken bunu söylüyordu Günay. Türk vites tutmaz demişti bir gün. Şanzıman hep arızalıdır. Bire takarsın, tutsa sanırsın, birkaç dakika ancak dayanır, tak atar. Başka vitese geçer, yavaşlar, hızlanır ama durması gereken yerde durmaz. Türk'ün istikrarına güvenemezsin. Ne duygusal düzlemde güvenebilirsin, ne günlük hayatta. Fırtınadır, akıllı uslu bir meltem değil. Rüzgarının enerjisinden de o yüzden yararlanamazsın ya zaten. Ne zaman dineceği belli olmaz ki. Her şey baştan karaydı diye sürdürdü Tülin. Mesela kooperatifi kurduk ya, arsanın tahsis edilmesi için 90 üyenin bir araya gelmesi gerekiyordu. Şimdi işe bak, bu 90 üyenin yıllık gelirlerinin sıkı dur. 2 milyon 400 bin liradan daha fazla olmaması lazım diye bir şart var. Dahası gelirlerinin bu miktarın altında olduğunu iş yerleri tasdik edecek. Bu ne demek biliyor musun? Adamın aylık geliri bürüt 200 bin TL'yi geçmeyecek ve nasıl olacaksa bu miktarla geçindiği yetmiyormuş gibi ayda taş çatlasa 750 bin TL'nin altına düşmeyecek, kooperatif aidatı ödeyecek. Nerede varmış böyle bir mahluk? Yok tabii. Günay şaşırdı kaldı. Şaşırıp kalacak kadar naifti. Onun bu hali Özden ve şürekasını çok güldürmüş olmalı. Büyük yalan diyordu. Büyük yalandan hiç kurtulamayacağız, haklıydı. Herkes yalan söylüyordu. Yoksul halkı ev sahibi yapacağım diyen belediye, Ben yoksul halkım diye ortaya çıkan bizler, evet, yıllık geliri 2 milyonun altındadır diye damgayı basıp imzayı atan işveren, herkes, daha doğrusu herkes yalan söylemeye zorlanıyordu. İşin iğrenç tarafı, diyordu Günay, her şeyin hem biraz doğru hem de biraz yanlış olması. Bizim başımızı sokacak evlerimizin olmadığı doğru ama yıllık 2 milyon bilmem nenin altında yoksul olduğumuz doğru değil. O denli yoksul birinin değil ev almak, hayatta kalması mümkün değil. Öyle pis bir iş ki yasal otorite isterse bu yalanı kullanıp sana arsa vermez, isterse kullanmaz verir. Bu noktada kişisel sempatiler, yani keyfilik işler, sanki bütün düzen keyfiliğe el versin diye kurulmuştur. Ve hiçbirimiz şu anda bu yalana karşı çıkamayız. Çünkü çıkarımız bu yalanın doğrulanmasında. Ne yaptınız peki diye sordum. Ne yapacağız dedi Tülin. Bizim aramızda bir de üstelik ressamlar, yazarlar vardı. Onların gelirlerini teşkil edecek iş yerleri de yok. Hadi bakalım, vergi dairelerine müracaat edildi ki bu da bir başka farz tabii. Yok, vergi karnesi yoksa bu defa da herkes iş sahibi bir arkadaşına koşturdu. Asgari ücretten onları da çalışıyormuş gibi gösterildi. Yalan diz boyu. Delilik yani. Bu tabii kurucu üyeler için böyle. Geriye kalıyor 81 kişi. Onu da Onur Oflu halletti. Nasıl? Buna inanmayacaksın ama adamın elinde belki 1000'den fazla fotoğraflı, muhtardan, iş yerinden tasdikli üye kartı, ikametgah, nüfus sureti filan vardı. Tülin Hanım buyurunuz, istediğinizi seçebilirsiniz demez mi? Uydurma insanlar mı? Hayır efendim, sadece insanlar. SHP'liler, parti üyeleri. Meğerse bunlarda böyle bir stok varmış. Nerede bir kooperatif arsası tahsis edilecek, bunlar hemen gerekli sayıda kartı bir araya getirip müracaat ediyorlar. Tutarsa hesabı. Tutturdukları da olmuş besbelli. Tabii sen esas o zaman bizi görmelisin. Çığlık çığlık bağırıyoruz. Böyle şey olur mu? Ve tabii oluyor. Hem de nasıl? Bu arada mesken gecekondunun başında bir hanım var. Onunla ahbap olduk. Bir de bakıyoruz ki bütün kooperatifler öyle müracaat ediyor. Bu nasıl iş diyoruz? Kadıncağız gözlerini yere indiriyor, dudak büküyor. Devlet memuru ya, konuşamaz, eleştiremez. Bu arada Günay yırtınıyor tabii. Ne gerek var bütün bunlara? Ne gerek olduğunu sonradan gördük tabii. Neyse kardeşim, anladık ki bu dandik listeyle müracaat edilecek, arsa çıkınca da bu insanlar istifa edecek, yerine para ödeyebilecek sahici üyeler alınacak. Peki ya istifa etmezlerse diye soruyorum Onur Oflu'ya. Ederler efendim, ederler diye pis pis gülüyor. Siz o işi bana bırakın. Nasıl bırakayım? Kooperatif başkanı benim. El cevap, ama başkan olmayı siz istediniz efendim. Korkunç, daha bitmedi. Bu hiçbir şey değil. Şimdi bu arada kooperatif merkezi meselesi var. Onur Oflu ısrar kıyamet, kooperatif merkezinin diğer bir ya da belki iki kooperatif ve bir de sigorta acentesini barındıran kendi ofisinde olmasını istiyor. Biz de Serapa iyi niyet kardeşim. Gidip bakıyoruz, leş gibi apartmanın asansörsüz 6. katında leş gibi bir yer. Onur Oflu terliklerle geziyor, iyi mi? O da bir şey değil, ne kadar partili varsa orada. Mesela sevgilisi mi, sekreteri mi belirsiz bir kadın var. Sabahtan akşama telefonda kağıthane senin, Şişli benim, SHP ilçe merkezleriyle sohbet halinde. Artık bir konuşma bir konuşma. Efendim belediye meclisine girmeye hazırlanıyormuş. Gelen giden bir gün küçük politikacı ve onların mandallı sevgilileri. Olmaz dedik tabii. Dedik ama Oflu kıyametleri kopardı. Efendim eğer merkez benim ofisim olmazsa ben de yokum. Niye? Niyesini çok sonra anladık. Meğer adam başından beri o ofisi adam etmek için kooperatifin para tutmasını beklermiş. O tafrası da oymuş. Ne? Evet, bu kadar basit. İnanabiliyor musun? İş patladığında gördük. Demirbaş adı altına tam 40 milyon götürmüştü adam. Pirinç, halojen lambalar, şef sekreterler, halılar, perdeler ve hatta bir banyo. Öyle bir yüzsüzlük ki, ne bu diyorsun? Efendim 4 milyarlık bir işte 40 milyonluk Demirbaş'ın lafı mı olur deyiveriyor. Daha ruhsat ortada yok. Hangi 4 milyarlık iş diyorsun? O da olur efendim, o da olur diyor. Akıl alır gibi değil. Peki siz kontrol edemiyor musunuz? Şafak ne diyor, Günay ne diyor? Mesele de orada ya zaten. Şimdi Şafak Öz'den Onur'dan yana, Günay da hep Şafak'tan yana. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün gene bir nedenden patladım. Sekreter almışız, bir çocuklu dul bir kadın, sigortası yapılmıyor. Ortada bordro yok filan, böyle bir şey. Güney'e gittim, uzun uzun anlattım. Dinledi dinledi, sonunda bak dedi, sana bir hikaye anlatacağım. Tülin anlattıkça gözlerimin önüne geliyordu Günay. Kitabını kapayıp maydanoz bahçesine yürümüş olmalıydı. Senin Ömer yaşlarında bir adam düşün, evli, iki çocuğu var. İki tane de gömmüş Çayırtepe mezarlığına. Pırıl pırıl bir kafa, aç değil ama yoksul. Hep bursta okumuş. Bir yerlere gelmeye çalışıyor, o dönemdeki her namuslu yurtsever gibi sokaklarda vatan kurtarıyor. Derken 12 Eylül geliyor. Sabahın 4'ünde alıyorlar, 34 gün. Bırakıyorlar, tekrar alıyorlar. Tekrar, tekrar, tekrar. Sonunda da sürüyorlar. Dönmüş, Tülin'in gözlerinin içine dikmişti gözlerini. Önce insanlar ellerini ayaklarını çekiyorlar. Omuz omuza mücadele verdiği arkadaşı Erol Çiçek bile bir gün olsun evine uğrayıp 10.000 lira olsun bırakmıyor. Memleketine dönüyor, olmuyor. Elma bahçelerine nicedir İstanbullu bir genç adamın üretebileceği hiçbir şey yok. İzmit'e geliyor, inşaatlarda mahalleye düşüyor, kötü körfezden tuttuğu kokulu balıklarla besliyor ailesini. Aklında bir tek şey var, öç almak. Hak etmediği bir hayatın, hiç hak etmediği aşağılanmanın, yoksulluğun öcünü almak. Kimden diye sormuştu Tülin. O da kendi hayatının bir o kadar çetin olduğunu düşünüyordu ve haklıydı. Bak diye kesti attı Günay. Siyasal olayların gizli kapaklı yorumları beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor canım. Bildiğim tek bir şey var, o da yaşadığı deneyim, çevresinde gördüğü gerçeklik düzenini ve hukuk anlayışını alıp götürmüşse şaşırmamak gerekliliği. Şafağın işaret parmağından bir boğum gösterip bana şu kadar sokarlarsa ben dirseğini göstererek bu kadar sokarım dediğini hatırlıyor olmalıydı. Böyle bir deneyim bazılarını yenilgiye uğratır, bazıları sindirir, bazılarının yüreğini katılaştırır, bazılarını yozlaştırır, bazılarını da biler. Şafak bilenmişlerden. Şükretmek lazım ki yine de oyunun kurallarına sadık kalmaya çalışıyor. Bak bir süre sonra İstanbul'a dönüyor, ayda 35.000 lira maaşla bir muhasebecilik işi buluyor. Sadece bir ay çalışabiliyor. Neden biliyor musun? Şirket tırlarla nakliyat yapan bir şirket. Eski bir solcuyu, dikkat et, hüküm giymiş değil, tutuklanmış bir solcuyu istemiyorlar. Ya tırlarla dışarıya adam kaçırı saymış, eline bir 35.000 daha veriyorlar, kapının önüne koyuyorlar. Şoförlük yapmak istiyor, yapamıyor, ehliyet vermiyorlar çünkü sakıncalı. İki seçeneği var, ya araba kullanmayacak ya da kullanacak ve her yakalandığında polise rüşvet vermeyi öğrenecek. İkincisini yapıyor. Koskoca bir araba alıyor ve ehliyetsiz kullanıyor. Ben de olsam ikincisini seçerdim. Tıpkı onun yaptığı gibi ben de rüşvet verir ve verdiğim her kuruşun hesabını sorar gibi aşağılardım. Anlasana, devletliğini bilmeyen bir devletin temsilcisine saygı duyması beklenebilir mi? Ama maliyecisinden zabıtasına, kurallarına kadar beklenebilir mi? Oradan çıkıyor, küçücük bir dükkan buluyor. O 70.000 lirayı sermaye yapıp iş hayatına atılıyor. Büyütüyor, büyütüyor, sülale besleyecek hale geliyor. Acımasız bir iş adamı oluyor mu? Hayır. Duran Bey her zaman söyler, ne zaman Şafak'tan bir şey istesen oradadır. Elini cebine atar, para çek ne çıkarsa paylaşır. Ama vergisini ödemez, senet gününü unutur, haciz üstüne haciz gelir. Sonra da onu birilerinden çıkarır. Öte yandan parası vardır ama çekleri nedense karşılıksız çıkar. Nedense değil. Çünkü zaptı raptı altına girmekten nefret eder. Maliyecilerden defterleri düzenli tutup kurtulmaktansa rüşvet verip sağmayı yeğler ve başarır. Çünkü hayata kart açan türdendir. Kart açan ve riskini göze alan. Bu ülkeyi senden benden çok daha iyi tanır. Nasıl iş yapılacağını da daha iyi bilir. Çünkü nihayet iş yapmaktan amaç para kazanmaktır. Şafak Özden de nasıl kazanılacağını bilir. Ama bu onu ülkesinden ayırmaz. Kalbi bu ülke için çarpar hala. Politikayı bırakmaz. Üstelik sol politikadır bırakmadığı. Bu arada devreye ben girerim. Bir iş olasılığı daha çıkar. Değerlendirir tabii. Ve şundan eminim. Orada evlerimiz olmasını en az bizim kadar istiyor. Yoksulluğun ne olduğunu bizden çok daha iyi bildiği için istiyor. Şafak'la arsaya gittiklerini, demet demet çiçek topladıklarını hatırlıyordu. Sökülmesi gerekecek ağaçları, ekecekleri yerleri planlamışlardı. Dalanın yeni aldığı ağaç makinesini kullanacaklardı. Ama yöntemleri farklı bunların. Kese kağıtlarının üstünde hesap yapıyorlar, defterlerini kaybediyorlar. Ama sonunda kazanıyorlar. Gerçekten böyle mi diye sordum. Bir paragrafla bir hafta uğraşan bir mükemmeliyetçiydi Günay. Dilim varmıyordu. Hiçbir zamanda varmadı ama aşkın gözünü kör ettiğini düşünmek pek hala da olasıydı. Vallahi böyle dedi. Böyle dedi kardeşim. Daha da fenası eğer ısrar edersem Günay'ı kaybedebileceğimi hissettim. Yok canım. Evet şu anlamda. Şafağa inansızlık sergileyen herkese karşı duruyordu. Daha da ısrar etseydim benden kopacaktı. Unutma. Duran Bey'le nasıl oldu? O zaman da bu kooperatifle hiç halleşemeyecekti. Çok da ağır cezalar var. Duran Bey'le ne olduğunu bilmiyordum. Ankara'dayken aday gösterileceği zaman telefonla konuşuyorlardı da hani Erol Bey Şafak lehine adaylığını çekmezse bir üçüncü adamın aradan çıkacağını söylemişti ya. Günay da buna dayanarak Duran'ı aramış, Erol'la konuşmasını istemişti. Öyle mi olmuştu? Öyle olmuştu tabii. Duran da dinlemiş, yalan söylemediğinden emin misiniz Günay Hanım diye sormuştu. Günay, Şafak'ın yalan söyleyebileceğini, hele de kendisine yalan söyleyebileceğini ima etti diye bir daha yüzüne bakmadı adamın. Konuşmadı bir daha. Şimdi düşünüyorum da ibaresini çok sık kullandığımın farkındayım ne ki, neden sonra ayanların hikayesi bu. İster istemez böyle. Evet, şimdi düşünüyorum da Günay'ın niye tahammül etmiş olduğunu anlamakta neden o zaman o kadar zorlanmışız, onu anlamıyorum. Oysa hatırlamalıydım. Bir gün yine Tülin'le beraberdik. O sıralarda Tülin bir arkadaşıyla ortak hediyelik eşya işi yapıyorlardı. Üretimini de pazarlamasını da üstlendiklerinden akıl almaz bir mesai içindeydiler. Yine de işler yürümüyordu. O gün Tülin iki adam görmüştü. İlki, holdinglerden birisinin perdahlı gibi duran parlak koordinatörlerinden biriydi. Süründüğü aftershave'in kokusu daha koridordan duyuluyordu. Ofisindeki halının temizliği evde bile sağlanamayacak bir başarıydı. Tülin'i ayakkabılarından utandırmıştı. Kardeşim, bütün gün Ramise'nin kazı çeşme benim gezmişim. Ondan bir parça deri, bundan üç çıt çıt. Vakua'da gördüğümüz bir portföyü yaptırıyoruz ya. Oğlum yaşında delikanlı beni şöyle tepeden tırnağa süzdü. Biz bunları ithal ediyoruz diyiverdi. Kaldım mı ben orada öyle? Kendimi dışarıda attım. Bu defa da Mahmut Bey'e gidiyorum. Mahmut Bey ticaret odasından eski tanıdık. Sokakta görsen fakirdir diye cebine para koymaya kalkarsın. Adam işi büyüttü. Şimdi Sultanhamam'da iki tane dev gibi hanı var. Neyse orada ayakkabılarımızdan utanmadık. Sağ olsun çay da ikram etti. Malı gösterdik. Demez mi ki biz böyle şeyler kullanmıyoruz ama senin güzel hatırın için iki düzine bırak.